Ayrım 6. Bir insan, Oriana Fallaci, sayfa 74. Size şöyle anlatayım durumu. Siz yolda kimseyi rahatsız etmeden yürürken biri gelip sizi tokat indirse ne yapardınız? Tokadını iade ederiz. Peki, yine söylediğim gibi hiçbir neden yokken sizi iyice pataklasa ne yaparsınız? Biz de onu pataklardık. Peki, eğer bu aynı kişi düşündüklerinizi söylemenize engel olursa ve ondan değişik biçimde düşündüğünüz için sizi hapse atarsa ve sizi koruyacak yasa yoksa, çünkü özgürlüğü yok etmek yasayı da yok etmek demektir, o zaman ne yaparsın? Sen de onu öldürürsün. Başka çaren yok. Öldürmek korkunç bir şey, biliyorum. Fakat zorbalık yönetimde öldürmek bir hak, hatta bir görev oluyor. Özgürlük, hak olmaktan çok bir görevdir. Sonunda koridordaki bir astsubay rahatsız oldu ve susmanı istedi. Sus artık Panagules, ölüme yaklaştığın anda seni dinleyecek taraftar arıyorsun. Fakat biri senin tarafını tuttu ve ''Sen sus, pis suratlı domuz, yoksa yüzünü dağıtırım'' dedi ve sana bir sigara ikram etti. Duygulandın. Nasıl olurdu da sana karşı böyle nazik olabilirlerdi. İnsan garip bir yaratık. Onlardan bir şey beklediğin anda hiçbir şey vermezler de hiçbir şey beklemediğin anda her şeyi vermeye kalkarlar. Ne? Her şeyi mi? Yerine göre bir sigarayla seni savunan bir küfür bile her şeyi oluveriyor. Öğleden sonra saat 5'e doğru 3 askerin nöbet değiştirme saati geldi. İçinde büyük bir boşluk hissettin. Kim bilir şimdi ne menem insanlar gelip görevi devralacaklardı. Yeni gelen erler de ötekiler gibiydi. Gençtiler, masumdular, üzüntülü bir görünüşleri vardı. Duygulanıp kendini tutamadın. İlerleyin Papadopulakiler. Ekmeğinizi kazanın. Kim bilir aranızda bir türkü tutturmuş giden. Tombul, toy elleri, köylülerinkine benzeyen bir çocuk. İşte bu işte. Kilise korosunda söyler. Gerçekten mi? Öyleyse bana ölüler için söylediğiniz ayinden bir parça oku. Hayır, onu söyleyemem. Söyle dedim. Sözünü dinledi. Keşke dinlemeseydi dedin sonradan. Çünkü onu dinleyince midene kramplar girmişti. Ona huzur ver Tanrım. Toprağa geri verilen toprak. Hizmetkarını kabul buyur Tanrım. Yarıda kestin. Söylediklerin hoşuma gitmedi Papadopulaki. Tanrı'nın hizmetkarı sözleri hoşuma gitmiyor. Bunu benim için söylediğin zaman bana Tanrı'nın hizmetkarı demeyeceksin. Çünkü kimse kimsenin hizmetkarı değildir. Tanrı'nın bile hizmetkarı değildir. Anladın mı? Çocuk şaşırdı, hak verir gibi oldu fakat mide krampın geçmedi. Cesur ol Papadopulaki, birlikte daha güzel bir şey söyleyelim. Gülümseyen çocuk parçasını kim biliyor? Ben. Öyleyse birlikte söyleyelim. Güzel gülüşlü çocuğu kaybettim. Yüreğimi dağladılar. Şimdi bu yüreğin sızısını kim giderecek? Bir daha göremeyeceğim onu. Lanet olsun çocuğumu alıp götüren o ana. Onu bir daha göremeyeceğim. Lanet olsun o ana ve düşmanlara. Güzel güçlü çocuğumu bir daha göremeyeceğim. Onlarla birlikte söyledin. Midendeki kramp yine de geçmemişti. Bütün gece şarkılar söyledin, şakalar yaptın, vaaz verdin. Fakat o kramptan kurtulamadın. Giderek azıyordu sancı. Ağrının arttığı anlarda aklından en olmadık sorular ya da en anlamsız umutlar geçiyordu. Acaba nerede olacaktı, nasıl olacaktı? Adanın karşı tarafında deniz kuvvetleri atış poligonunda olacağı söylentileri kulağına gelmişti. Poligon bir avlu mu yoksa açık bir yer mi diye düşündün. Açık olmasını ve yağmur yağmamasını diliyordun. Bir partizanın yağmur altına kurşuna dizilişini görmüştün bir filmde. Çamura düşmesi seni etkilemişti. Yüzünü ateş etmemelerini istiyordun. Yüzüne değil de kalbini ateş etmelerini askerlerden nasıl isteyeceğini de aklından geçiriyordun. Kendi kendine sorduğun bir soru da acı duyup duymayacağındı. Aklından bu düşünceyi geçirmenin aptalca bir şey olduğunu biliyordun. İşkence edilirken duyulan acıyla kurşuna dizilirken duyulan acı birbirine benzemezdi. Kurşunun insan etine girişinin verdiği acıyı duymak için 50 saniye geçmesi gerekir. O 50 saniye geçinceye dek insan zaten ölürdü. Bunu bir yerde okumuştun ya da savaşlara katılmış biri anlatmıştı. Ne var ki merak ediyordun ve bu düşünceyi bir kenara itebilmek için çaba harcamalı, daha önemli şeyler düşünmeliydin. Örneğin idam mangası ateş atmadan söyleyeceğin şeyi. Yaşasın özgürlük demek de yetmez, başka bir şey eklemek gerekir. Ya da özgürlüğü de içeren, daha geniş kapsamlı bir söz söylemeliydin. Hani şu İtalyan subayının Almanlar tarafından 1944 yılında Kefalonya'da idam edilişine söylediği söze benzer bir söz. Ben bir insanım, ben bir insanım diye bağıracağını düşününce midenin krampı geçiyor ama hemen ardından ağrılar yine beliriyordu. Çünkü o krampa neden olan senin söyleyeceğin ya da söylemeyeceğin cümle, duyacağın ya da duymayacağın acı, yağmurun yağması ya da yağmaması değildi. Falanca günün filanca dakikasında öleceğin olgusuydu. İşkence sırasında ya da patlayan bir mayınla havaya fırlayıp ölmek başka şeydi. Programı elinde önceden verilmiş bir ölümle ölmek başka şeydi. Bir gece daha geçecekti ve ondan sonra sen yok olacaktın. Güçlü, inançlı ve gururlu oluşuna karşın var olmaktan yok olmaya geçiş düşüncesine razı olamıyordun. Bunun ne anlama geldiğini de kestiremiyordun. Böyle bir soruyu sormak, evren sonsuz mu değil mi, zaman ve mekan nedir, Tanrı var mı yok mu, zaman ve mekanın bir başlangıcı olmuş mudur, olmamış mıdır, başlangıçtan önce bir şey var mıydı, yok muydu sorularından daha beterlerdi. Karanlığın çökmesiyle yorgunluk duymaya başlamıştın. Bir yandan bu gizemli soruları düşünmek, bir yandan da gururlu aldırmazlık içinde olmak seni yiyip bitirmişti. Bacakların, kelepçe, göz kapakların iyice ağır geliyordu artık. Müthiş bir uyku çökmüştü üstüne. Uyku çöktükçe karşı koymaya çalışıyordun. Nöbetçiler, dinlen Aleko, neden dinlenmiyorsun diyorlardı. Fakat her seferinde tersleniyordun. Sonsuza dek dinlenmeye geçecek bir insana dinlensene, neden dinlenmiyorsun demek ters düşebilirdi ama yaşamının pek az bir bölümü kalmış birinin uyuması çılgınlık sayılmazdı. Uykuya dalmamak için hücrende bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, oturmaktan bile kaçınıyordun. Sonunda sabahın üçüne doğru yorgunluğa ve kapanan gözlerine karşı koyamayarak yenik düştün. Nöbetçileri 10 dakika sonra uyandırmalarını tembih ederek yere uzandın. 10 dakikadan fazla değil diye tekrarlayarak birden uykuya geçtin. Sonra o düşü görmüştün. Kendini bir tohum tanesi olarak gördün. Ağır ağır tohum ikileşti, 3 tane oldu, 10 tane oldu, çoğaldıkça çoğaldı ve kabuğu şişerek patladı. Gürleyen bir sesle patlayıp binbir tohumlu toprakları taşıyarak tohumlardan her biri bir çiçeğe, bir meyveye, sonra bunlar tekrar tohuma dönüşüyorlardı. Bu tohumlar yeniden çoğalıyorlar, çoğalıyorlardı ve toprağın üstü tohumlar denizi oluyordu. Ve tam o sırada garip bir şey olmuştu. Bir çiçekten kadın çıkıyordu. Başka bir çiçekten bir kadın daha, bir tane daha. Sen hepsine sahip çıkmak istiyordun. Fakat yakında idam angası gelecekti. Bu nedenle de acele etmen gerektiğini düşünüyordun. Büyük bir açlıkla teker teker hepsine sahip çıkmaya çalışırken seni uyandırmaya gelen biri omuzundan tutmuş sarsıyordu. Gözlerini kırpıştırarak baktın. Kilise korusunda söyleyen tombul askerdi. Saat 5 oldu Aleko. 2 saat uyudun. Hemen zıpladın. Nöbetçilere kızdın. 10 dakika sonra uyandırmalarını söylemiştin. Oysa 2 saat uyumuştun. Budalalar, hayatımdan 2 saat çaldınız. Yüzünü yıkamak ve doğal ihtiyaçlarını gidermek istediğini söyledin. Koridordaki ilkel bir helaya götürdüler seni. Herkesin gözü önünde, ellerinde kelepçeyle ihtiyaçlarını giderdin. Yüzünü yıkadın. Saat 5:20 geçmişti. Hücreye döndün, bir kahve istedin, içtin. Saat 5:25 olmuştu. 5 dakika daha sürecek bir ömrün vardı önünde. Kurşuna dizilecek bir kişi, yaşamının son 5 dakikasında neler düşünür? 3 yazar, bu düşünceyi bildiğin kavramlarla anlatmışlardı. Dostoyevski Budala'da, Camus Yabancı'da, Kazancakis, Hazreti İsa'nın yaşamında. Dostoyevski, siyasi bir suçtan ötürü idama mahkum edilmiş ve kurşuna dizilmek üzere götürüldüğü yerde idamdan 20 dakika önce kurtulmuştu. Dostoyevski'nin bu satırlarını çizmiştin. O dakikaların bitmek bilmeyen bir zaman, büyük bir hazine gibi gözüktüğünü yazmıştı. O sayılı dakikalarda nice yaşamlar sürülebileceği düşüncesine takılmıştı. Fakat şimdilik o son anı düşünmeye gerek olmadığı kanısındaydı. Bu nedenle birçok karar almıştı. Dostlara elveda demek için ne kadar zaman gerektiğini hesapladı. Bunun için birkaç dakika yeterdi. Durumunu yeniden gözden geçirmek için de birkaç dakika ayırmıştı. Geri kalan zamanı da son bir kez etrafa bakmak için. Sonra şu satırlar vardı. Ona hiçbir şey, ardı arkası kesilmeyen şu düşünce kadar acı gelmişti. Bir, ölmeye bilsem. Hayatı geriye doğru bir döndürebilsem. Her şey benim olurdu. Her dakikayı tüm bir yüzyıla çevirebilirdim. Geçen her anın hesabını bilerek hiçbir anı boşa geçirmez, hiçbir kayıp vermemeye çalışırdım. Bu düşünce onda öyle bir kızgınlık yaratmıştı ki bir an önce kurşuna dizilip ölme isteğini duymuştu. Okuyup altını çizdiğin satırlar arasında Aleksandra Yepanchin'in şu sorusu da vardı. O zenginliği sonra nasıl kullanmıştı? Her dakikanın hesabını yaparak mı yaşamıştı? Mişkin'in yanıtını da çizmiştin. Yo, hayır. Bu konuyu sorunca kendisi gerçeği söyledi bana. Hiç de öyle yaşamamış ve bir çok dakika kaybetmişti. Bununla birlikte Prens Mişkin'in sözlerinin yanına bir işaret koymuştun. Sana ait son 5 dakika 3 saat sürdü. Sonra 30 saat oldu. Saat 5.30'da hazırdın. Fakat idam angası gelmedi. Bir çavuşa sordun. Gelirler. 6'da gelirler yanıtını verdi. Yarım saati bir armağan gibi kabullendin. 6'da tekrar hazırdın. Fakat manga 6'da da gelmedi. Çavuşa yeniden sordu. Çavuşun yanıtı şu oldu. 6.30'da da gelirler. Yarım saatlik bir armağan daha. 6.30'da tekrar hazırdın. Manga yine gelmemişti. Saat 7'de aynı şey oldu. 7.30'da, 8'de aynı şey. Her yarım saatte bir ölüme hazır durumdaydın. Fakat ölüm gelmiyordu. Bir kez, 3 kez, 4 kez, 6 kez. Her seferinde bir ferahlama ve ardından bir acı, bir umut ve düş kırıklığı. Bu arada ölüm heyecanı bir intihar sabırsızlığı doğuruyordu. Saat 8.30'da haykırdın artık. Ne bekleniyor Tanrı aşkına? Avludan duymaya alışık olmadığın bir ayak sesi geldi. Kapıda yüzbaşı gözüktü. Beklemeyi kesen bir rahatlama duydun. İşte geldim. Şaşkınlıkla, kızgınlık arası bir ifadeyle ağzında gevelediğini anlayabilmek için bir hayli vakit geçti. Bugün dini bayramdı. Meryem Ana günü. İdam ertesi güne, 22 Kasım gününe kalmıştı. Sana söylememişler miydi? Hayır, ne haince bir yanlışlık. Acaba hainin biri benimle dalga mı geçmişti? Sessizce sırtını döndün, sabah saatleri boyunca suskundun. Önünde 24 saatlik bir yaşam keşfeden bir insanın neler duyduğunu bana anlatmayı başaramamıştın bir türlü. Yarım saat değil, 24 saat. Tam 1440 dakika. Düşünmek, soluk almak, var olmak için bir gün ve bir gece. Bana bu konuda hep şunu söylerdin. Yeniden şafak vaktini bekleyiş başladı ve her şey bir gün önceki gibi, bir gece önceki gibi oldu. Öldürücü bekleyiş tekrar başlamıştı. 5, 5.30, 6, 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9. Saat 9'da elinde af dilekçesiyle gelen ve idamın ertesi sabaha ertelendiğini haber veren subay göründü. Aynı davranışlarla aynı kağıdı havada sallayıp duruyordu. Aynı sesle yine iknaya çalışıyordu. İmzala hadi, imzala şunu. Elindeki kağıdı çekip almış, avucunun içinde yuvarladıktan sonra yüzüne fırlatmıştın. Üzerine atılıp yakasına yapıştın. Alçak, hain, namussuz. Dün beni kurşuna dizmeyeceklerini biliyordun. Seni boğazlarım bulan alçak. Elinden zor aldılar. Bağırarak kaçmıştı. Sen af dilekçesini imzalayasın diye kasten böyle yapmıştı. Sen hiçbir şeye layık değilsin. Nankör, beni bir daha zor bulursun. Hemen ardından kuru bir emir duyuldu. Nöbetçilerden biri sapsarı kesildi. Bunun üzerine sen bu kez tamam artık diye düşünmüştün. Oysa beklenen şey olmadı ve sen yeniden beklemeye koyuldun. 9.30, 10, 10.30, 11. Saat 11'e geldiğinde artık sabırsızlığın son haddine varmış, daha fazla gecikmemeleri bir gereksinme durumunu almıştı. Vücudunun ateşi çıkıyormuş gibi hissediyordun. Dişlerini sıkarak durumu lanetliyor, zamanı izleyecek bir saat vermelerini, gecikmenin nedenini sana açıklamalarını istiyordun. Kanun adına hazır bulunması gereken Liapis gelemediği için miydi acaba? Acaba deniz mi vardı? O yüzden mi gelemiyordu? Nöbetçiye deniz nasıl diye sordun. Hava iyiydi. Dudaklarını ısırarak anlamıyorum, hiç anlamıyorum demekten kendini alamıyordun. Papadopoulos'un seni sağ bırakmaya karar vermiş olabileceği kuşkusunu hiç duymadın. Bu sırada bütün dünyada senin için gösteriler, yürüyüşler, polisle çatışmalar, büyükelçilikler önünde olaylar oluyordu. Devlet başkanları arasında telefon görüşmeleri yapılmaktaydı. Roma Atina, Paris Atina, Londra Atina, Bonn Atina, Stockholm Atina, Belgrad Atina, Washington Atina diplomatik temasları sürüp gidiyor. Bu arada Papa'dan da mesajlar geliyordu. Öğleden sonra idam angası geldi. Hadi Panagoulis dediler. Nöbetçilerle teker teker kucaklaştın. Bekçiler ağlıyorlardı. Dışarıda iki otomobil, bir kamyon, bir cip bekliyordu. Göğü uzun uzadıya seyrettikten sonra cipe bindin. Mavi bir gündü. Gök de temizlenmiş, bir cam saydamlığındaydı. Kafile hareket etti, idam yerine götürmediklerini hemen anladın. Çünkü adayı karış karış biliyordun. Beni nereye götürüyorsunuz? Atina'da kurşuna dizeceğiz. Seni ESA merkezine götürdüler. Bilmediğin bir komutan çıktı karşına. Gazeteler idam edildiğini yazdılar. Şimdi artık seninle eğlence başlıyor demektir. Öyle bitkindin ki ne yapacakları ilgilendirmiyordu bile. Bölüm 3. Kahramanın öyküsü, onu dünyayı ilan eden çok önemli bir davranış ile noktalanmış olmazdı. Gerek esanelerde, gerek yaşamda olağanüstü davranış, serüvenin ancak başlangıcı, büyük görevin ilk adımıdır. Bunu büyük sınavlar dönemi izler. Ardından sessizlik içindeki köye ya da başka bir deyişle olağan yaşam günlerine dönüş başlar. Büyük sınavlar en uzun, belki de en zorlu olan dönemdir. Şu bakımdan, kahraman tam olarak kendi haline terk edilmiş, karşı koymama duygusuna kapılmış ve her şey aleyhine çalışmaya başlamıştır. Başkanlarınca unutulmak, yarınsız bir yalnızlık, acılı günlerin tek düze akıp gidişi. Bu ikinci sınavı atlatmaz da yenik düşerse, kahramanı kahraman yapan olağanüstü davranış silinir gider. Senin için büyük sınavın ikinci dönemi, götürüldüğün Boyatis kışlasında başladı. Yaşamının en güzel yıllarını gömdüğün bu cehennemde, kahramanlığın onaylandı, öykün kök saldı ve sen bunu biliyordun. Bu nedenle sürekli olarak hastalığını anlatan ya da sürekli savaş anılarını nakleden bir gazi gibi sözü hep Boyatis'e getirirdin. Bomba olayı, duruşma, Egina adasına ilişkin çok büyük cesaret isteyen davranışlarının anıları dururken, Boyatis'te geçen yıllar sende derin bir hastalığın izleri gibi kalmıştı. Oradaki yıllar sanki geçtiğin işkencelerden ve idamı bekleyişten daha çok içine işlemişti. Bu kışlada geçirdiğin dönem, katlanılması olanaksız olaylara karşı koymanın gururunu veriyordu sana. Bu Boyatis'ten herkese söz ediyordun. Anlattığın şeyleri tekrar tekrar anlatıyor, hatta anlamayacak kişilere bile söylüyordun. O cehennem yolculuğunu armağan dağıtır gibi anlatıyordun. Anlatmadığın tek şey, Boyatis'e gitmeden önce seni bir an önce idam etmeleri isteğinin yerine getirilmeyişi karşısında teslim olma zorunluluğunun yarattığı düş kırıklığıydı. Bu durumda hiç kimse nöbetçilere gidin, Hazizik ise haber verin, Sokrat gibi bana da tapınakta bir horoz kurban etsin demeyi aklından geçiremez. Boyatis, Atina'dan 30 kilometre kadar uzaklıktadır. Oraya giden yol kolaylıkla bulunur çünkü yol boyunca Boyatis diye gösteren levhalar vardır. Fakat sen levhaları görmüyor, sürekli asfalta bakıyordun. Birden yol bitti ve karşıda kurşunlu renkli tepeciklerin üzerine Egine'deki hapishaneye benzeyen bir yapı göründü. Kale gibiydi ve burçlarına mitralyözler yerleştirilmişti. Kapısında da Boyatis askeri hapishanesi levhası yazılıydı. Hepsi de yeşil renge boyanmış altı kapıdan birini açıp seni içeriye öylesine şiddetle ittiler ki başın yere çarptı, sersemledin. Kendine gelip çevrene bakmak için birkaç dakika geçti. Neredeydin? Bir hücrede. Orası kesin. Her zaman olduğu gibi içi boş bir kabuk görünümünde bir hücre. Yatak, örtü, battaniye hak getire. O boşluktaki tek cisim boş bir tenekeydi. Hücre çok küçük sayılmazdı. Uzunlamasına 9, enine 7 adım atabilecek kadar. Ya nöbetçiler? Nöbetçi yoktu. Hayret, idam mahkumlarının başlarında nöbetçi bulunması gerekir. Seni hücreye ittiklerinde ne demişti o siyah gözlüklü komutan? Bir şeyler mırıldanmıştı. İşte evine geldin demişti, ardından da burayı beğenirsen geberinceye kadar kalırsın diye eklemişti. Ne demeye getiriyordu bu? Sonra yine mi idam etmeyeceklerdi? Olamazdı böyle bir şey. Yoksa infaz kararı durdurulmuş muydu? Bir gün, bir hafta, bir ay için mi ertelenmişti? Sevinç veren bir varsayım değildi bu. Ölme fikrine bunca alıştıktan sonra yaşamak düşüncesine yeniden alışmak öyle zordu ki. Yerde sürünerek duvar dibine yaklaşıp sırtını zar zor dayadın. Sırtını duvara vermiş, bacakların yere uzanmış durumda oturarak çevrene göz gezdirdin. Kapıda bir hamam böceği vardı. Sana doğru yavaşça ilerliyordu. Pabuçlarına yarım metre kala durdu. Dolgun, siyah böcek iğrençti. Ayaklarını oynatarak git, defol dedin. Sonra pişman olup geri çağırdın. Böcek dediğini sanki duymuştu. Gerisin geri geldi ve sağ pabucunun ökçesi yakınında durdu. ''Hadi gayret, gel!'' dedin. Böcek bir ya da iki santimetre daha kımıldadı, ökçeni es geçti, pantolonunun yanı sıra yürüdü ve diz kapağı yakınında yeniden durdu. Şaşkındı. Eğilip incelemeye koyuldun. Tüylü, uzun ayakları ve bıyık gibi dimdik iki anteni vardı. Fakat en şaşırtıcı olanı kanatlarıydı. Parlak ve sert zırhının altında iki güzel kanadı vardı. Demek bir hamam böceği bile uçabilirdi. Kolunu uzattın, ''Hadi uç!'' Hayır, uçmuyordu. Hiç olmazsa atla, atla hadi. Bir hayli tereddüt geçirdikten sonra kelepçenin zincirine tırmandı, derken kelepçeye atladı. Sonra sağ elinde gezindi, parmakların yol ayrımında hangisini yeğileceğini düşündü. Baş parmağın üzerine Karar kıldı. Fakat beklenmedik biçimde dengesini yitirerek sırtüstü yere düştü. Ağzından bir gülücük kaçtı. Tekrar gülebileceğini kim tahmin edebilirdi? Hem de parmağından düşen bir hamam böceği için. Sırtını okşadın yavaşça. Bir hamam böceği ne kadar süre yaşar? Hemen idam edilmezsen dostluğunuz ne kadar sürer diye düşündün. Yargılanmadan ya da engeller çıkarılmadan insanın yanında konuşabileceği bir varlık bulunması ne güzel. Bir hamam böceğine sırlarını açabilir insan. Cesaretin korkudan geldiğini bile açıklayabilirdin ona. Son aylarda korku duygusunu sık sık attığını ve özellikle idam angası geldiğinde korktuğunu ona söyleyebilirdin. Onlar fark etmemişlerdi ama kendini o sakin duruşa zorlaman çok güç olmuştu. Yolda artık dayanacak gücün kalmadığını anlatmıştın. Bir saat önce de dayanacak gibi değildin, yarım saat önce de. Hatta bir dakika önce bile. Yaşamak artık hoşuna gitmiyordu. Oysa bundan bir saniye önce bir küçücük yaratık, başka zamanlarda yanına bile yaklaştırmayacağın bir yaratık sayesinde yaşamının hoşuna gideceğini, böyle bir hücrede de yaşanabileceğini anlamıştın. Bir yatak, bir masa, bir sandalye, bir musluk ve bir hamam böceği yeterdi. Ve birkaç kitapla biraz kağıt ve kalem. Eğer idam etmezlerse. Çalışabilir, okuyabilir, şiirler yazabilirdin. Sonuçta hapse atılmış tek insan sen değildin bu dünyada. Bazı durumlarda hapiste kalmak da bir savaşım yöntemidir. Diktatörlük rejimleri hapislerde bulundurdukları tutuklu sayısıyla ölçülürler. Öyle değil mi Dali? Bıyıklara benzeyen antenlerinden ötürü Salvador Dali adını takmıştın ona. Dali ile konuştuğun sırada hücrenin kapısındaki anahtar deliğinde bir kıpırtı oldu ve açılan kapıdan altı nöbetçi girdi. Birinin elinde yemek kabı vardı. Antenlerini içine sokan Dali usluca duruyordu. Senin demeçlerinden belki usanmış uyuyordu. Dali'ye dikkat edin. Papadopoulakiler sizi, dedin. Elinde yemeği tutan nöbetçi, kime dikkat, diye sordu. Dostum Dali'ye. Ne dostu? İşte bak şurada. Ona hamam böceğini gösterdin. Ha, bu mu, diyerek, iğrenir gibi yapıp postalıyla basarak ezdi. Yerde beyazımsı bir leke belirdi. Seni o beyaz lekeden çok, hamam böceğinin, gövde zırhının ezilişinden çıkan ses etkilemişti. Ezildiği anda kulağına bir ses gelir gibi olmuştu. Hamam böceği ölürken bir inilti çıkarmıştı sanki. Kan beynine sıçradı. Çünkü onun ölümü sana yalnızlığını, odanın boşluğunu anımsatmıştı. Yapılanın sende hayvanca bir kızgınlık yaratarak enerji kazandırdığını söylemiştin. Katil! O haykırışla nöbetçinin üstüne atılarak kelepçeyle yüzüne vurdun. Asker yere düştü, elindeki yemek tası da duvara çarptı. Yaz sıcağında ormana atılmış bir kibrit gibi alevlenerek diğer beşine de tekmeyle, yumrukla, dirsek darbeleriyle saldırdın. Birkaç saniye içinde hepsi üzerindeydi ve yüzün kan kırmızısına boyanmış bir maskeye dönüşmüştü. Hapishane müdürü de gelmişti. Ne diyeceğini bilemiyordu. Çılgınlık bu, diye söylenip duruyordu. Şimdiye dek çok tutuklu görmüş ama böylesine rastlamamıştı. Yemek getiren nöbetçiye saldırmak. Neden? Hamam böceğini izi verdi diye, iyilik etti diye. Demek haklıymışlar ESA merkezindekiler. Söyledikleri doğruymuş. Vahşi bir hayvan gibi saldırıyordun. Ona göre davranılmalıydı sana. Her çeşit cezayı vereceğini söylüyordu hapishane müdürü. Yatak vermeyecekti. Gelen mektupları, kitap falan da vermeyecekti. Gazete, kalem, kağıt da vermeyecekti. 24 saat kelepçe bulunacaktı elinde. Birkaç dakika hava almaya da çıkarılamayacaktın dışarıya. Hapishane müdürünü dinlemiyormuş gibi yapıyordun. Oysa can kulağıyla dinlemiştin. Neler söylüyordu bu adam? Madem ki bana disiplin cezaları sıralayıp duruyordu, demek beni idam etmeyeceklerdi. Şimdilik en önemli şey buydu. Yarın başka bir gündü. 6. ayrımın sonu, sayfa 86.